Ayrım 22.
Siz kadınlara inanmıyorum. Havva'nın yılanı kulaklarınızı, dudaklarınızı çağlardır yalayıp duruyor. Beni ayartma. Başka kadınlar toplanacak çevrene. Sonra da manastırın damına çıkıp kız kardeşlerine bakacaklar. Çok geçmeden de sağlam yapılı, iyi sesli şeytanı iki manastır arasında mekik dokumaya başlayacak. Hayır, kalk evine dön. Kadın istemiyoruz aramızda. Kadınlar da erkekler gibi Tanrı kulu. Onların da kurtarılması gereken ruhları var. Tanrı'ya ulaşmak isterlerse başka yoldan gitsinler onlar. Evlensinler, çoluk çocuk yapsınlar, bıraksınlar, erdemleri çiçek açsın. Çöl ıssızlığında değil, insan dünyasının ortasında meyve versinler. Erdem'in sınırlarını çizmeye çalışma boşuna. Erdem istediği yerde, özellikle de yalnızca çiçek açıp meyve verebilir. Kadınlarda zeka küstahlıktır. Her söylenene karşılık vermeyi kim öğretti sana? Yüreğim. Francesco ansızın dayanmakta olduğu yerden ayrıldı, ileri geri yürümeye başladı. Her adımda tökezliyordu. Koşup elinden tuttum. Bırak diye bağırdı, dokunma bana. Francesco birden döndü, bir atlayışta ocak başında buldu kendini. Eğilip bir avuç kül aldı ve kızın başına indirdi. Külleri saçına, yüzüne, boynuna sürdü, ağzına attı. Bir şeyler mırıldanıyordu, dudakları oynuyordu. Ama tek söz anlamıyorduk. Homurdandı, kükredi, kuzu gibi meledi, kurt gibi uludu. Yavaş yavaş, nice çabadan sonra sesi insan sesine yeniden benzedi. Korkunç sessizlikte iki söz duyabildik. İki insan sözü. Clara hemşire, Clara hemşire. Ateş parladı. Alevler ikisi de külebelenmiş olan Francesco ile Clara'nın yüzlerinde oynamaya başladı. Lamba çıtırdayarak sönmeye başladı. Ama yağ koymak için kimse ayağa kalkamadı. Hepimiz taşlaşmıştık. Lamba söndü. Sadece ateşin parıltısı kaldı. Francesco'nun durgun, ince, tam insansı sesi yeniden duyuldu. Clara hemşire, düzenimize hoş geldin. Francesco'nun Mısır'dan döndüğü haberi ağızdan ağıza, Assisi'ye ve çevresine yayılmıştı. Dediklerine göre orada mucizeler yaratmıştı. Sultanı Hristiyanlaştırmıştı, vaftiz etmişti. Damietta kentini Haçlılara teslim etmişti. Bu müjdeyi duyanlar arasında dağılmış bulunan kardeşler de vardı. Utançtan neredeyse yerin dibine geçecekmiş gibi her yönden eski ağıllarına yönelmeye başladılar ve Francesco tarafından açık kollarla karşılandılar. Hepsi de geldi. Portiuncula çok geçmeden doldu. Dal getirip çevreye yeni barınaklar yapılması gerekti. Bernardo ile Pietro hala vecd içinde gözleri yarı kapalı geldiler. Capella üşüyordu. Başında şapkası yoktu. Pasifiko'nun omuzundan laftası sarkıyordu. En sonra da ağırbaşlı, yabani, iri yarı vücuduyla, çalıya dönmüş kaşlarıyla, üstü sinek kaydı tıraşlı dudağıyla Elias geldi. Elinde kalın bir kitap vardı. Arkasından da izleyicileri göründü. Tanrı seni gerçekten çok seviyor Francesco kardeş dedi. Seni korusun. Ulu amacına erişmen için yeryüzünde sağ bıraktı seni. Ayakların kim bilir daha ne kadar yol tepecek. Artık bil Elias kardeş. Bil ki insanın amacı Tanrı'dır. O doğruya erişmenin biricik yolu da ölmektir. Kusura bakmayın ama diye karşı çıktı Elias. Amacımıza eriştirecek tek yol yaşamaktır. Hava değişti, bulandı. Herkes kasırganın patlamasını bekliyordu. Francesco 3 gün süreyle kardeşlerle konuştu. Onları sorguya çekti. Kendisi Mısır'dayken onların hangi yollardan gitmiş olduklarını öğrendi. Çoğu vaaz etmek üzere ünlü Bologna'ya gitmişlerdi. Ama oradaki bilgin ilahiyatçılar bilgisizliklerini hemen yüzlerine vurmuşlar, onları alabildiğine alçaltmışlardı. Kardeşler de susmak zorunda kalmıştı. Yine de direnmişler, cesaretini kırmamışlar, o küstah kentte bir okul açmışlardı. Birçok yeni kardeş kutsal yazıyı okumak için bu okula gelmişlerdi. Koca koca kitaplar açıp geç vakitlere kadar okuyorlardı. Vaaz etmiyorlar, çalışmıyorlardı, sadece okuyorlardı. Francesco yüreği acı ve öfkeyle dolu dinliyordu. Bittik Leo kardeş, mahvolduk deyip duruyordu bana. Buğday ektik, bak tarlamızı arsız gelincik ve ısırganlar basmış. Nedir bu bilginler, ağılımıza giren bu kurtlar? Eğitimden, bilgiden bana ne? Zihinlerimizde şeytan, yüreğimizde tanrı var. Gönül bilgisizdir, ömründe kitap açmamıştır hiç. Halimiz ne olacak Leo kardeş? Nereye gidiyoruz? Uçuruma mı? Ertesi gün tanımadığı yeni bir papazla karşılaştı. Pek soluktu. Adamcağızın yanakları büzülmüştü. İri iri gözleri vardı. Elinde tuttuğu kitaba hevesle sarılmış, eğilmiş okuyordu. Tanrı onun için kaybolmuştu. Kardeşler kaybolmuştu. Dünyanın bütün insanları kaybolmuştu. Gökyüzüyle yeryüzü arasında bu delikanlı ile kitabından başka şey kalmamıştı. Francesco ona doğru gidip omuzuna dokundu. Delikanlı ürktü. Adın ne senin? Antonio. Nerelisin? Portekizli. Kitap okumana kim izin verdi? Elias kardeş diye cevap verdi delikanlı kitabı göğsüne bastırarak. Ama Francesco uzanıp kitabı aldı. Ben izin vermiyorum diye bağırdı öfkeyle ve güle güle diye seslenerek kitabı ateşe attı. Ama delikanlının alevlere yaşlı gözle baktığını görünce acıdı ona. Dinle yavrum dedi. Her yıl Paskalya'da İsa'nın dirilişini seyre giderdim. İnananlar mezarının çevresini alır, ağlar, sızlar ve açılsın diye yere vururlardı. Derken, biz inil derken mezar taşı parçalanır, İsa yeryüzünden fırlar, beyaz bir bayrak dalgalandırarak bize gülümser göğe çıkardı. Ancak bir kez görmedim dirildiğini. O da ünlü ilahiyatçılardan biri, Bologna Üniversitesi mezunlarından bir bilgin geldiğinde kilisede kürsüye çıkmıştı ve dirilişi açıklamak için saatlerce konuşmuştu. Kafalarımız bulanıncaya kadar anlatıp durmuştu. O yıl mezar taşı parçalanmadı ve sana yemin ederim kimse görmedi dirilişi. Delikanlı cesaretlendi ve karşılık verdi. Ben siz zihnimde İsa'nın neden ve nasıl dirildiğini anlamadan hiçbir şey görmüyorum. Ben sadece insanın zihnine inanıyorum. Francesco'nun ağzı köpürmeye başladı. İşte bu yüzden ömrün boyunca dirilişi görmeyeceksin. Nasılmış, nedenmiş, ne küstahlık, insan zihni lanetlidir. Giles kardeş durmuş dinliyordu. Francesco'nun sözleri hoşuna gitmişti. Gülmemek için elini ağzına kapatmıştı. Francesco'nun elini tutup onu uzaklaştırırken Giles koşarak arkamızdan geldi. Tanrı konuşuyor ağzından Francesco kardeş dedi. Sen konuşuyorsun, sözlerin hemen harekete dönüyor bende. Bir pazar günü sen daha gelmeden Antonio denen bir delikanlı, koltuğunda bir deste eski püskü kağıt bana geldi ve Assisi'deki San Rufino'ya gidip vaaz vermek istediğini söyledi. Hay hay dedim ama bir şartla kürsüye çıkacak ve koyun gibi me me diye sesleneceksin. Sadece meleyeceksin. Delikanlı kendisine takıldığımı sandı. Öfkeden kıpkırmızı oldu. Yazmış olduğu sözleri hırkasının içine soktu. Ben koyun değilim Giles kardeş dedi bana üstten bakarak. İnsanım ben. Melemem, konuşurum. Tanrı insana büyük bir ayrıcalık vermiş. Konuşma yeteneği vermiş. Ya sen ne dedin Giles kardeş diye sordu Francesco. Ötekinin duraksadığını görerek. Doğrusu Francesco kardeş, ne diyeceğimi bilemedim. Öksürmekle yetindim. Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Allah'tan bir kucak dolusu oduna sarılmış Juniper kardeşin ormandan döndüğünü gördüm de indirmeye yardıma koştum. Böylelikle kaçmış oldum. Verecek daha iyi bir cevap vardı Giles kardeş dedi Francesco gülerek. Şimdi görürsün. Gel Leo kardeş. Bu kez nereye diye sordum. Beni yine Karkaplı Dağ'ın doruğuna götürür diye tir tir titriyordum. Şeytanın süt ninesine, Bologna'ya. Bir süre sustu sonra. Gemimiz su alıyor Leo kardeş. Batacak diye korkuyorum dedi. Ah Bologna, Bologna, bizim portiyunkulamızı sen yutacaksın. Yürüdük, hayır yürümedik, koştuk. Hava sıcaktı, hoştu. Elma ve armut ağaçları çiçek açmıştı. İlk gelincikler tarlalarda parıldıyordu. Küçük beyaz sarı papatyalar yeri örtmüştü. Ilık bir meltem esiyordu. Tomurcukları açan rüzgardı bu. Ta yüreğime ulaştı. Onu da açtı. Bilmem neden, bütün o bahar günleri boyunca hep Clara hemşireyi düşündüm. Francesco'nun Clara için psikoposu kandırıp, kendisine San Damiano'yu manastır olarak vermesi sevindirmişti beni. Bir gün Bologna'ya vardık. Büyük, yüce bir kentti. Halk karınca gibi kaynaşıyordu. Meyhanelerin önünde uzun ve dar kırmızı bayraklar dalgalanıyordu. Çarşıda yığın yığın meyve ve sebze vardı. Başlarında renk renk tüylü, ata binmiş güzel kadınlar geçiyordu. Dar bir sokağa sapıp kentin ortasından uzakta çevresi ağaç dizili bir alana vardık. Francesco bakındı ve Elias ile birçok yeni kardeşin kurmuş olduğu ilahiyat okuluna doğru gitti. Kapıyı çaldı, koşarak içeri girdi. Uzun bir salonda buldu kendini. Uzun ve dar bir masa çevresinde 5-6 kardeş oturmuş okuyordu. Duvar haritalarla kaplıydı, raflar kitaplarla doluydu. Sapkınlar diye bağırdı Francesco. Sapkın kardeşler, şeytanın aletleri arasında işiniz ne? Utanın. Kardeşler korku içinde ayağa sıçradılar. Francesco okudukları kitapları kapayarak ileri geri yürümeye başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Vah sizlere, sapkın kardeşlere, vah! İsa'nın sözlerini unutuyorsunuz. Zihni yoksul olanlara ne mutlu. Tanrı bana saf ve bilgisiz kalmamı buyurdu. Elimden tuttu ve bana dedi, gel, seni göğe en kısa yoldan götüreceğim. Sen de kardeşlerini elinden tut ve sana göstereceğim yoldan götür. Hepinizin elinden tuttum ama elinizi kurtardınız ve sizleri şeytana götürecek olan geniş caddeden gitmeye başladınız. Kalkın artık, bütün kitapları toplayıp avluya yığın. Sen Leo kardeş, koş bir meşale bul. Sizler de hemen çıkın buradan ve çabucak ananız Portiuncula'ya dönün. Kutsal itaat adına yürüyün haydi. Kitapları, haritaları, eski el yazmalarını avlunun ortasında topladı. Ben koşup bir meşale götürdüm ona. Ver ateş hemşireyi dedi Francesco. Meşaleyi aldı, çömeldi, yığının içine soktu. İsa adına, kutsal alçak gönüllülük ve kutsal yoksulluk adına dedi istavroz çıkararak. Sonra okumak için okula gelmiş olan kardeşlere döndü. Kaç kişisiniz burada? 7. 6 kişi görüyorum. Öteki nerede? Hücresinde, hasta. Kaldırın, sırtınıza alıp yola koyulun. Anahtarları bulayım da burayı kilitleyeyim. Her şey dilediği gibi olduktan sonra 6 kardeş hasta arkadaşlarını taşıyarak yola koyuldular. Bütün o parşömen ve kağıtlardan arta küçük bir kül yığını kalmıştı avluda. Francesco eğildi, avucuna biraz kül aldı ve her iki avucuna sürttü. Bak Leo kardeş, oku, kitap ne diyor? İsa'nın bilgisi külden başka bir şey değil, Francesco kardeş. Ceniza ye nada, ceniza ye nada diye bağırmıştı ya, Roma'da karşılaştığımız beyaz hırkalı garip keşiş. Hepsi bu kadar mı? Başka bir şey söylemiyor mu? Bak, ikinci sayfanın dibinde, ne görüyorsun? Eli üstüne eğildim ve okuyormuş gibi yaptım. Tanrı aşağı baktı. Yeryüzünü gördü ve kızı ateşe seslendi. Kızım ateş dedi ona. Dünya çürümüş. Leş kokusu göğe aldı. İn ve onu küle çevir. Hayır hayır diye karşı çıktı Francesco korkarak. Onu küle çevir demiyor. İn de arıt diyor. Francesco bir an önce Portiuncula'ya dönmek istiyordu. Siniri bozulmuştu. Ağzımı bıçak açmıyordu. Büyük bir karar almaya çabaladığı belliydi. Ertesi sabah uyandığımda geceyi Portiuncula'ya yakın bir mağarada geçirmiştik. Dehşet içinde ayağa sıçradığını gördüm. Bir düş gördüm Leo kardeş. Korkunç. Kalk çabuk. Hayırdır inşallah Francesco kardeş. Başka bir çoban çıkmıştı. Koyunlar ovaya, zengin otlaklara iniyorlardı. Apışaraları semizliyor, yağlanıyordu. Anlamıyorum Francesco kardeş. Koyunlar ovaya gidiyor, bizse Leo kardeş, semirmek istemiyoruz. Biz dağda kalıp taşlarda otlayacağız. Kusura bakma Francesco kardeş, anlamadım. Oynayacağız, el çırpacağız. Tanrı da zamanını bize yukarıdan bakarak geçirecek. Tamam mı Leo kardeş? Hızlı adımlarla bir an önce varmak istiyormuş gibi yürümeye başladı. Soluk soluğa arkasından koşuyordum. Portiuncula'ya vardığımızda lamba yakma zamanıydı. Kardeşler hep toplanmış, Elias'ın konuşmasını dinliyorlardı. Soluğumuzu tutarak ağaçların ardına saklandık ve son sözlerini işitmek için kulaklarımızı diktik. Kardeşlerim diyordu, bir kere dedim, yine diyorum. Düzenimiz bebek değil artık, büyüdü. Minik bebek kundağına sığmıyor. Yeni, daha büyük giysilere, büyük adam giysilerine ihtiyacı var. Bir iki kardeş gidip bize yol açtığı zaman salt yoksulluk iyiydi. Çıplak ayakla dolaşıyorlardı. Sadaka olarak verilen bir dilim ekmek iştahlarını yatıştırmaya yetiyordu. Yıkık dökük bir kulübe yetiyordu onları barındırmaya. Ama şimdi Rabbime şükür bir ordu olduk. Salt yoksulluk bizim için engel. İstemiyoruz onu. Kiliseler, manastırlar kurmalıyız. Yeryüzünün öteki ucuna misyonerler göndermeliyiz. Binlerce kardeşi besleyecek, giydirecek imkanlar bulmalıyız. Salt yoksullukla nasıl olur bu? Francesco'nun eline yapıştım. Titriyordu. Duydun mu, duydun mu Leo kardeş diye fısıldıyordu bana. Yoksulluğu kendi evinden çıkarmak istiyorlar. Gözleri yaşla dolmuştu. İleri doğru atılmak ve bağırmak üzereyken tuttum onu. Sakin ol Francesco kardeş. Dur bakalım daha ne diyecek? Sabır. Elias'ın sesi gittikçe gürlüyordu. Salt sevgi de engel. İlk kardeşler sokaklarda türkü söylüyor, oyun oynuyorlardı. Çocuklar onları taş ve limon kabuğu yağmuruna tutuyordu. Adamlar acımadan dövüyorlardı. Onlarsa kendilerine eziyet çektiren elleri öpüyorlardı. Salt sevgi dedikleri şey buydu. Bir çocuk dövülebilir ama bir ordu hiçbir zaman dövülemez. Kutsal sevginin yaşını silecek mendili yok yanında. Haklıyı savunmak, kötüyü öldürmek için kılıcı yok. Bizim sevgimiz baştan aşağı silahlı. Kurtlar arasında yaşıyoruz. Bu yüzden kuzu değil, arslan olmak zorundayız. İsa'nın kendi de bir arslandı. Salt sevgi konusunda da bu kadar. Salt saflık da işimize gelmiyor artık. Zihin, Tanrı'nın insanlığa bahşettiği büyük armağandır. İnsanı hayvandan ayıran akıldır. Bu yüzden zihinlerimizi zenginleştirmek, okullar kurmak, herkesin soytarısı olmayı bırakmak boynumuzun borcu. Yürek iyidir, o da Tanrı'nın büyük armağanıdır. Ama dilsizdir ya da konuşmak için alçalmaz. Zihin sözü kılıç gibi kullanır. Söz ise kardeşlerim, Tanrı'nın oğludur. Bizler Hristiyan askerleri olmalıyız. Hristiyan soytarıları değil. En seçkin, en emin silahımız da söz. Şimdi eğilip Francesco kardeşin elini öpüyoruz. Şimdiye dek çok iyi gördü görevini. Bebekken bizi emzirdi ama büyüdük artık. Eğiliyor, babamızın elinden öpüyoruz ve onu geride bırakıp yola çıkıyoruz. Elveda Francesco kardeş, gidiyoruz. Francesco bütün bu konuşma süresince yerinde zıplayıp durdu. İleri atılmak istiyordu ama sımsıkı tutmuştum onu. Sabır Francesco kardeş deyip duruyordum ona. Bırak bitirsin, bakalım ne kadar ileri gidecek. Düşüm, gördüğüm düş diye mırıldandı Francesco. Tanrı yardıma gelseydi, ah! Kardeşlerin el çırpıp, kendinden geçmiş gibi çığırdıklarını duyduk. Çoğu herhalde Elias'a sarılıp elinden öpüyordu. Francesco kendini tutamaz oldu artık. Kapıya fırladı, ben de arkasından. Kardeşler onu görünce taş kesildiler. Elias'ı ortada bırakıp geri geri çekildiler. Elias'ın elinde boyundan yüksek, kanca biçiminde bir çoban asası vardı. Francesco sendeleyerek ona yürüdü. ''Bu asayı nerede buldun Elias kardeş?'' dedi titrek bir sesle. Elias konuyu değiştirdi. ''Kardeşlerle konuşuyordum da'' dedi. ''Duydum, her şeyi duydum ama ben asayı soruyorum sana. Nerede buldun onu?'' Bilmiyorum, mucize mi desem, bu sabah başım taşın üstünde uyuklarken, önceden hiç görmediğim ama sana pek benzeyen bir kardeş geldi Francesco kardeş. Gelip bu değneği yanıma, toprağa dikti ve kayboldu. Sen olmayasın Francesco kardeş. Bendim ya, elim kırılsın. Ben de uyukluyorum senin gibi diye homurdandı yumruklarını sıkarak. Bendim Elias kardeş. Ama hemen düzeltti sözünü. Hayır hayır ben değildim. Başka biriydi. Eli sağ olsun. Elias Francesco'nun kekelemesine acır gibi gülümsüyordu. Kardeşlerin çoğu kıs kıs gülüyordu. Arkamdaki iki kişinin sesini duydum. Aklını oynattı diyordu biri. Bernardo, Pietro ve Peder Silvestro Francesco'ya doğru gittiler. Öteki ilk kardeşler elini öpmeye koştular. Elias ile fırkası oldukları yerde duruyorlardı. Arkalarındaki yeni izleyiciler ses çıkarmıyordu. Francesco ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Soluk yüzü acıyla kaplı, onlara yaklaşıp elini kaldırdı. Bir bir kutsadı onları. Hepsi de tedirginlik içindeydiler. Derken bir tabure getirmelerini rica etti. Yorgundu. Kardeşlere bir şeyler söylemek istiyordu. Maseo koştu, tabureyi getirdi. Francesco üstüne çöktü. Sonra önüne eğilip yüzüne elleri içine aldı. Uzun bir süre konuşmadan öyle durdu. Ben yanındaydım. Şakaklarındaki damarların şiştiğini görüyordum. Juniper'e işaret ettim. Bir tas su getirdi. Francesco iki yudum aldı. Tanrı senden razı olsun su kardeş diye mırıldandı. Derin derin soluyarak. Sonra bütün gücünü kullanarak kalktı. Kollarını açtı. Kardeşlerim dedi. Duyulmayacak kadar alçak bir sesle. Kısık kısık soluyordu. Kardeşlerim, Tanrı bana bir avuç dolusu tohum verdi. Ben de ekmeğe gittim. Ellerimi göğe kaldırıp yağmur için dua ettim. Yağmur yağdı. Filizlerim büyüsün diye güneşi göndermesi için dua ettim. Güneşi gönderdi. Filizler büyüdü. Tarla tohumla yeşillendi. Tanrı'nın bana bahşettiği tohum hangisiydi diye eğilip baktım ve gördüm. Kutsal buğdayı gördüm. Ama yanında küstah gelinciklerle birlikte. Tanrı'nın buyruğunu buymuş diye düşündüm. Kim bilir, gelincikler kırmızıdır, güzeldir. Yüreklerinde de siyah bir haç vardır. Belki de güzellik de buğday kadar insanları besler dedim. Tanrı razı olsun gelinciklerden. Kardeşlerim, buğdaylar, gelincikler, dinleyin beni. Bu gece ağır bir söz söyleyeceğim sizlere. Sanırım Elias kardeş haklı. Evet, görevimi gördüm. Ekmek yedi, ektim. Şimdi başkaları gelsin, sulasın, biçsin. Biçmek ve karından faydalanmak için yaratılmamışım ben. Görevim sürüp ekmek, sonra da gitmekti. Yemin ederim ki gitmek istemiyorum. Sizi aşırı seviyorum kardeşlerim. Kardeşlerimize tapıyorum. Nasıl bırakıp gidebilirim? Ama dün gece düşümde görür gibi oldum. Görmedim onu. Sadece sesini duydum. Francesco dedi. Elinden geleni yaptın. Artık yapacağım bir şey kalmadı. Şimdi git. Portiuncula'ya. Kardeşlerden birinin elinde boyunu aşan bir asa var. Francesco devam edemedi. Hepimiz ağzımız açık bekliyorduk. Elias bir adım ileri attı ama Francesco'nun ona keskin bir bakış fırlatması üzerine durdu. Size yemin ederim diye devam etti. Bunun Elias olacağı aklıma gelmemişti. Bağışla beni Rabbim böyle dediğim için ama tehlikeli biri o. Erdemleri bizim temelimizi ve sağlamlığımızı sağlayan erdemlerin tam tersi. Kutsal yoksulluk, sevgi, kutsal basitlik ona göre değil. O bir Fatih olarak yaratılmış. Bu erdemlerse Fatih'e yakışmaz. Yalnızlığı seven Bernardo'yu veya Sior Pietro'yu ya da Peder Silvestro'yu düşünüyordum. İsa'nın sürüsünü kendisine yakışan otlaklara götürecekti. Çorak toprağa, kutsal taşlara, tükenmeden yanmakta devam eden çalılara. Seçtiklerim oydu ama Tanrı birini daha seçti. Buyruğu yerine getirilecektir. Yaklaşma Elias kaptan. Acım yatıştığında, yüreğim ferahladığında yeniden çağırırım seni. Başının üstüne koyacağım elim titremediği, öfkeden yazmadığı zaman, sevginin kendi gibi serinlediğinde.''